Ayrım 17. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri 1. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 238. 1920. Ankara'da askeri bir spor kulübü olarak muhafız gücünü kurdurmuştur. 1921. Türkiye'de faaliyet gösteren Genç Erkekler Hristiyan Birliği ABD mandacısı bir spor kulübüdür. Atatürk bu kulübe karşı faaliyette bulunan Türkiye İdman İttifakları Cemiyeti'nin güçlenmesini sağlamıştır. 1922. Milli hareketin en önemli savaşı olan Büyük Taarruz'un başlayacağı tarihi ve saati Türk komutanlara bildirmek ve savaş planları yapmak üzerine konuşmak için bir futbol turnuvası düzenletmiş, 1. ve 2. ordu arasındaki final maçı için Akşehir'e gitmiştir. Bir taraftan maçı seyrederken diğer taraftan silah arkadaşlarıyla Büyük Taarruz'u konuşmuştur. 1923. Daha önce Osmanlı Genç Derneklerinin önerdiği ancak tam anlamıyla hayata geçirilemeyen projeleri 1923'te çıkardığı köy kanunu ile harekete geçirmiştir. O dönemin ekonomik koşulları nedeniyle devletin köylere tesis yapmaya gücü yetmese de en azından köylerde güreşlerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. 1924, Türkiye'ye uygulanan olimpiyat ambargosunu kaldırtmıştır. Türk sporcular daha önce olimpiyatlarda bireysel olarak yarışmalarına karşın Türkiye'yi temsil etmelerine izin verilmemiştir. Nitekim 1912 ve 16 olimpiyatlarına Türk sporcular bireysel olarak katılabilmiştir. 1920'de ise Türklerin savaş suçlusu olduğu gerekçesiyle Türk sporcuların bireysel başvurusu da reddedilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Atatürk'ün çabaları sonucunda Türkiye'nin ilk kez devlet statüsünde olimpiyatlara katılması kabul edilmiştir. Böylece Türk sporcular ilk kez 1924 Paris Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanmıştır. 1925. At ve at yarışı ıslah encümenini kurdurmuş ve Ankara Hipodromu'nu inşa ettirmiştir. 1925. Altay Kulübü'nü ziyaret etmiştir. Daha sonraki yıllarda Altay'ın İngiliz donanma takımını 1-0 yendiği maçı Fahrettin Paşa ile birlikte izlemiş ve büyük sevinç duymuştur. Soyadı kanunu çıktığında da Fahrettin Paşa'ya Altay soyadını vermiştir. 1926, Karşıyaka Kulübü'nü 1925 ve 26 yılında iki kez ziyaret ederek kulüp defterine duygu ve düşüncelerini yazmıştır. 1926, İstanbul'da spor ve cimnastik muallim mektebini açtırmıştır. Bu okulun başına İsveç'te eğitim görmüş Selim Sırrı Tarcan'ı getirmiştir. Selim Sırrı Tarcan, iki kızının yardımıyla kadın ve erkeklerden ilk cimnastik öğretmenlerini yetiştirmiştir. Cimnastik eğitimi ilk ve orta öğretimde aşamalı olarak zorunlu kılınmıştır. 1926, 30 Eylül'de Çankaya'da Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Heyeti ile yaptığı bir toplantıda Türk sporunun geleceği hakkında çok önemli açıklamalar yapmıştır. 1926, kadınların aktif olarak spor yapmalarına ön ayak olmuştur. Atatürk'ün isteği ve Ömer Basim Koşalay'ın çabalarıyla ilk kadın atletlerimiz koşmaya başlamıştır. Nermin Tahsin, Emine Abdullah, Mübeccel Hüsamettin ilk Türk kadın atletlerimiz olarak tarihe geçmiştir. Şeref Nur, Vecihe, Leyla, Melahat ve Karman Hanımlar da ilk kadın kürekçilerimiz olarak tarihe geçmiştir. Teniste ise Vecihe Taşçı, Mediha Bayar, Adriel Satak ve Hidayet Karacan gibi kadın sporcularımız adlarını duyurmuştur. Dünyada kadınların ilk kez 1928 yılında olimpiyatlara katıldığı göz önünde bulundurulacak olursa, Atatürk'ün Türk kadınlarını spora yönlendirme konusunda dünya ile yarışır durumda olduğu söylenebilir. 1927, at yarışlarının en büyüğü olan Gazi Koşusu'nu başlatmıştır. 1928, Türk futbolunda ilk kez Gençler Ligi'ni kurdurmuştur. Ölümünden sonra bu lig kaldırılmıştır. Leblebi Mehmet, olimpiyatlarda futbol oynayan ilk Türk futbolcusu olarak tarihe geçmiştir. 1929, binbaşı İsmail Hakkı Bey'e bir bisiklet takımı kurdurmuştur. 24 kişilik bu bisiklet takımının başına üsteğmen Deli Daniş Karabelen getirilmiştir. Atatürk, bisiklet takımının halka bisiklet sporunu tanıtmasını istemiş, bu amaçla da bisikletçilerin önce Türkiye'nin en doğusuna Kars'a, sonra da Türkiye'nin en batısına Edirne'ye bisikletleriyle gidip gelmelerini istemiştir. Özakman Cumhuriyet 2. kitap sayı 339-344. 1930, Galatasaray Lisesi'ni ziyaretinde burada spor salonu olmadığını görünce yakında cami olduğunu da dikkate alarak mescidin yerine spor salonu yapılmasını istemiştir. 1931, ABD New York'tan hareket ederek Atlantik Okyanusu'nu geçip İstanbul Yeşilköy'e inip dünya rekoru kıran Amerikalı havacıları 1 Ağustos 1931'de Yalova'da kabul etmiştir. Atatürk'ün isteğiyle rekor denemesinin tüm masraflarını Türkiye karşılamıştır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sponsoru Atatürk olmuştur. 1932, Çocuk Esirgeme Kurumu yararına Ankara'da düzenlenen güreş müsabakalarını seyretmiştir. Burada rastladığı Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın maddi sıkıntılar içinde olduğunu öğrenince 1000 liralık maddi destekte bulunmuştur. İş Bankası tarafından ödenen bu para Atatürk'ün emriyle kendi maaşından kesilmiştir. 1932, Fenerbahçe Spor Kulübü binası yanınca kendi cebinden Fenerbahçe'ye 500 lira bağışlamıştır. 1932, Ankara'da Beden Eğitimi Yüksekokulu'nu kurmuştur. 1932, Çankaya adlı atıyla Ankara'daki konkur hipik yarışlarına gayri resmi olarak katılmış ve parkuru engel devirmeden tamamlamıştır. 1933, katıldığı uluslararası Nis Kupası'nda ikinci olan binici Saim Polatkan'a Çankaya adlı atını 2 yıllık iaşe bedeliyle birlikte hediye etmiştir. 1933, su sporlarını teşvik etmek amacıyla Fenerbahçe su topu takımının bir maçını izlemiştir. Yalova Termal'deki gösteri maçına özellikle Fenerbahçe su topu takımının gelmesini talep etmiştir. Atatürk, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün özellikle deniz ve su sporları ile ilgilenmesini istemiş, hatta bu konuda dönemin Fenerbahçeli yöneticilerine direktif vermiştir. Bu nedenle de fırsat bulunduğunda Fenerbahçe burnuna gitmiştir. 1933, Ankara'da Ateş Güneş Kulübü'nü kurdurmuştur. 1935, okullarda en az 3 yıl süreyle haftada birkaç saat spor ve askerlik öncesi eğitim alınmasını zorunlu kılan bir kararname yayınlatmıştır. 1935, Türk havacılık sporuna çok büyük bir katkı sağlayacak olan Türk kuşunu kurmuştur. 1935, Samsun'a çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı 19 Mayıs'ın her yıl Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasını istemiştir. Atatürk'e bu öneriyi dönemin BJK Başkanı Ahmet Fetgari'nin yaptığı iddia edilmektedir. 19 Mayıs 1938'den sonra Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmıştır. 1935, Türkiye İdman İttifakları Cemiyeti'nin adını Türk Spor Kurumu'na çevirip bu kurumu da doğrudan CHP'ye bağlamıştır. 1935, güreş sporuna büyük önem vermiş, buna paralel 4. Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türk Milli Güreş Takımı şampiyon olmuştur. 1936, Berlin Olimpiyatları'nda ilk altın madalyayı kazanan güreşçi Yaşar Erkan'a çektiği telgrafla şükran duygularını sunmuştur. 1936, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Kalamış Koyu'na bakan kısmına spor tesisi dışında hiçbir tesis yapılmamasını şart koşmuştur. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bugün o bölgede sahip oldukları spor tesisleri Atatürk'ün bu vasiyetinin bir sonucudur. 1938, 19 Mayıs gösterilerinde çok sevdiği genç sporcuları ilk ve son kez seyretmiştir. Sinan Meydan, Sarı Lacivert Kurtuluş, Kurtuluş Savaşı'nda Fenerbahçe ve Atatürk, 2. basım İstanbul 2010, sayfa 229, 230, 241 ila 244. Atatürk'ün Osmanlı Güç Genç Derneklerinden esinlenerek hazırladığı spor ve beden eğitimi projesi, Cumhuriyet'in ilanından sonra yine bizzat Atatürk tarafından hayata geçirilmiştir. Sporun köylere kadar indirilmesini, bu amaçla halk evlerinin halkı bilinçlendirmesini ve spor tesislerinin yapılmasını, ulusal ve uluslararası alanda başarılı sporcuların yetiştirilmesini, çok daha önemlisi sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur ilkesi doğrultusunda tüm toplumun spora özendirilmesini amaçlayan Atatürk, her konuda olduğu gibi spor ve beden eğitimi konusunda da halka bizzat örnek olmak için çaba harcamıştır. Bu amaçla aralarında su topu ve futbolunda olduğu değişik takım oyunlarını seyretmiş, havacılığı, güreşi, atletizmi, bisikleti ve yüzmeyi teşvik etmiş ve bu branşlarda kadın, erkek tüm sporcuların yetiştirilmesini istemiştir. Ayrıca 1930'lu yıllarda Florya Yazlık Köşkü'nde kaldığında 54 yaşında yüzme öğrenerek halkla birlikte sıkça denize girmiştir. Özakman, adı geçen eser, sayfa 537. Türk Spor Kurumu Dergisi. 1935 yılında Türkiye İdman İttifakları Cemiyeti Türk Spor Kurumu'na dönüştürülerek Türkiye'de sporun kurumlaşması anlamında çok önemli bir adım atmıştır. Türk Spor Kurumu, güreş, atçılık, havacılık, atçılık, yüzme, bisiklet, atletizm, futbol, voleybol, basketbol gibi sporun neredeyse tüm temel branşlarında toplumsal faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Türk Spor Kurumu'nun temel amacı, halk evleri ve okullarla birlikte çalışarak her türlü sporu kadın erkek her yaştaki yurttaşa sevdirmektir. Türk Spor Kurumu, 1935'ten itibaren CHP'ye bağlı olarak çok büyük bir hızla örgütlenmiştir. Türkiye'nin en ücra köşesindeki köylerden büyük kentlere kadar ülkenin her yerinde sporun önemini anlatmış, spor tesisleri yaptırmış, halka spor konusunda öncülük edip yol gösterecek spor adamları yetiştirmiştir. Türk Spor Kurumu'nun sporu kitleselleştirmek için yaptığı en önemli çalışmalardan biri Türk Spor Kurumu dergisini yayımlamaktır. 1935 yılından itibaren haftalık olarak yayınlanmaya başlayan dergi, Türkiye'deki ve dünyadaki bütün spor branşlarında yaşanan spor olaylarını büyük boy ve resimli bir şekilde okurlarına sunan çok kaliteli bir spor dergisidir. 5 kuruş gibi uygun bir fiyata satılan dergi, memlekette spor hareketleri başlığıyla özellikle Anadolu'dan spor haberlerine yer vermesiyle dikkat çekmiştir. Anadolu'da sporun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla bazen bir kasaba takımına, bazen bir köy takımına sayfalarında yer veren dergi, sporu sadece futbola indirgeyen, başta İstanbul olmak üzere diğer büyük kentlerdeki sportif etkinliklere ve büyük takımlara yer veren, günümüzün spor medyasına örnek olacak düzeyde bir yayın organıdır. Türk Spor Kurumu dergisinin baş yazılarını Cumhuriyet'e bağlılığıyla, Atatürk'e sevgi ve saygısıyla bilinen Türk yazınının önemli isimlerinden Behçet Kemal Çağlar yazmıştır. Behçet Kemal Çağlar dergideki baş yazılarında Türk Spor Kurumu'nun amaçlarından ve Kemalizmin spor politikalarından söz etmiştir. Örneğin Çağlar, derginin 15 Aralık 1936 tarihli 20. sayısında spordan beklediğimiz başlığı altında şunları yazmıştır. Biz spordan memleket hesabına birkaç madalyadan çok önce ve çok mühim olarak disiplinli bir teşkilat, millete mal olmuş yurt korunma hazırlığı ve bu uğurda çalışanların hepsini kapsayan bir sporculuk ahlak ve imanı istiyoruz. Biz spordan fert hesabına gelip geçici bir maharetten, göz oyalayan bir çalımdan ziyade dürüst bir karakter, vücut, ruh ve kafa, kudret ve selametinde denge, spor arkadaşları arasında sarsılmaz bir bağlılık, çok çabuk kurulabilir bir anlaşma istiyoruz. Oyunu ve bütün hayatı kapsayan bir anlaşma. Spor kurumlarını yönetenlerin ona göre eleman seçmek ve benimsemek için uygun ölçüler kullanmakta daha titiz, daha dikkatli davranmalarını tavsiye etmek yersiz olmaz sanırız. Arkadaşlarıyla oyunda ve hayatta anlaşamayan, sporun disiplin ve kurallarına uymakta başarı gösteremeyen sporcunun, gerçek bir sporcu olmak için birinci planda sayılması, hiç de doğru olmayan gündelik maharetlerine imrenerek nazını çekmek doğru olmasa gerek. Artık birbiriyle herhangi bir spor alanında karşılaşan iki spor kulübünün, halkın gözünde gerçek spor bakımından galibiyet ve mağlubiyetinde yapılan sayıların önemli olduğu kadar, hatta ondan ziyade göstermeye muvaffak olduğu sportmenlik ruhu, oyuncular arasındaki uyum yeteneği ve karşı takıma yaptığı muamelelerin dürüstlüğü ile ölçülmekte olduğuna sporcu iman etmelidir. Birçok defalar güreş, hava, saha, şu ve bu gibi nedenlerle tesadüfen ortaya çıkan küçük sayı farklarından ziyade, bir takımın yukarıda kaydettiğimiz sahalarda göstereceği başarının, kamuoyunu kazanmakta ve üstün takım sayılmakta asıl etkiyi yaratacağını hiçbir zaman unutmamalıyız. Behçet Kemal Çağlar, Spordan Beklediğimiz, Türk Spor Kurumu Dergisi, 15 Aralık 1916, sayı 20, sayfa 2. Çağlar, derginin 21 Ağustos 1936 tarihli 13. sayısında Spor Davamızda El Ele başlıklı başyazısında Kemalizmin spor politikalarından şöyle söz etmiştir. Şimdiye kadar yapılan dağınık spor yayıncılığının bu suretle ele alınıp programlaştırılması, Kemalizmin kültür fizik davasının zaferi için gereken ana şartlarındandır. Spor konusunda da diğer davalarımızda olduğu gibi kat'i, temel ve isabetli prensiplerimiz var. Memleket ölçüsünde spor, millet sporu istiyoruz. Bu büyük amaca ulaşmak için başvurulması gereken tedbirlerin en uygununu bilgi sahibi ve iyi niyetli yayıncılığın önderliği ile bir an önce bulmayı başaracağımız kesindir. Kemalizmin her zaferinde az çok payı olan, davamızın gerçekleşmesini elinden geldiği kadar çalışan uyanık Türk basınının biraz geç bile kalmış olan bu ilgisinin tam şuurlu, tam isabetli ve tam verimli olmasını candan arzuluyoruz. Spor amacımızı gerçekleştirmek, kültür fizik davamızın ana hatlarını göz önüne koymak, bu konudaki bütün yeteneklerini ve bütün çalışmaları teşvik etmek, verimsiz ve hedefsiz görünen teşebbüs ve kımıldanmaları önlemek hem zevkli bir iş hem de şerefli bir hizmet olacaktır. Çağlar, spor davamızda el ele, Türk Spor Kurumu Dergisi, 21 Aralık 1936, sayı 13, sayfa 2. Çağlar, Kemalizmin spor politikaları konusundaki yazılarına, derginin 28 Eylül 1936 tarihli 14. sayısında Kemalistler spor davasına el koymuşlardır başlıklı yazısıyla devam etmiştir. Artık hiçbir kimsenin inkar etmek değil, dudak bile bükemeyeceği sadece ve muhteşem hakikatler üzerinde bir daha duralım. Spor, Türkiye'de her yerde olduğu gibi ve belki her yerden fazla bir hayati ihtiyaçtır. Spor, her yerde olduğu kadar Türkiye'de de genel terbiye meselesinin en esaslı şartıdır. Disiplinli ve verimli, özgür ve hevesli, gençlik teşkilatına spor teşkilatından başlamak en doğru yoldur. Türk gençliğinin hareket ve hamle, zaten kanında olan, sporculuğu tarihten önce başlayan büyük ve diri bir milletin çocuklarının spor hevesi her yerde olduğundan daha çok ve daha arttırılabilir, teşkilatlandırılabilir. Bütün bu sade ve muhteşem hakikatler artık herkesin gözü önündedir. Hiçbir asil ve önemli varlığı yurt hizmetinden geri bırakmayan, irade ve hamle safhalarının dışında görmek istemeyen, bağrına basıp yetiştirmekten ve geliştirmekten geri durmayan Cumhuriyet Halk Partisi ve Türk Spor Kurumu, muhakkak memlekete en uygun memleket şartları ve özellikleri içinde en verimli hal tarzını bulacaklardır. Şimdiye kadar neyi ele almışsa mutlaka en isabetli, en temkinli çarelerle en iyi sonucu almasını, en uygun yolu bulmasını bilenlerden spor davasının da istediği kadar çetin geniş olsun halledileceğini ve başarılacağını beklemek en doğal bir hareket olur. Spor davası birinci saftadır. İlk akla gelenler, ilk işlenecekler, ilk gelişecekler arasındadır. Türkiye'de artık sporun da şanlı bir geleceği, şerefli bir mevkii, hayati bir önemi vardır ve daha fazla olacaktır. Artık spor işini fantezi sayan, spor meselesine dudak büken, daha ona sıra gelene kadar akşam olur diyen yoktur. Kendisini bu ülkeye vermiş ve gönlünü bu hevese kaptırmış olanlar artık sevinmeli, sabırla ve inançla beklemesini bilmelidirler. Kemalistler spor davasına da el koymuşlardır. Çağlar, Kemalistler spor davasına el koymuşlardır. Türk Spor Kurumu Dergisi, 28 Eylül 1936, sayı 14, sayfa 2. Türk Spor Kurumu, uluslararası spor müsabakalarına katılıp Türkiye'yi dünyada başarıyla temsil edebilecek milli sporcular yetiştirmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla öncelikle tüm ulusun sporla ilgilenmesini sağlamak, ulusta bir spor bilinci yaratmak, ulusu spor yapmaya, sporla ilgilenmeye teşvik etmek istemiştir. Atatürk'ün isteği ve yönlendirmeleriyle genç cumhuriyet, Türk Spor Kurumu eliyle çok önemli bir spor hareketi başlatmıştır. Türk Spor Kurumu dergisi bu spor hareketinin en önemli yayın organı olarak dikkat çekmiştir. Dergide her sayıda memlekette spor hareketleri başlığı altında Türkiye'nin değişik bölgelerindeki spor etkinliklerinden söz edilmiş, il ve ilçe takımları tanıtılmıştır. Yine her sayıda köyde spor başlığı altında köylerimizdeki spor etkinlikleri anlatılarak köyde spor konusunda geniş bilgiler verilmiştir. Dergide ulusal ve uluslararası futbol karşılaşmalarının sonuçları, yerel, ulusal ve yabancı futbol ligleri hakkında güncel bilgiler, futbol ve basketbol gibi popüler takım sporlarının tarihsel gelişimleri ve oyun kuralları, bisiklet, güreş, yüzme, havacılık, binicilik gibi spor dalları hakkında güncel bilgiler yer almıştır. Sadece profesyonel ligler değil, amatör mahalli ligler ve özellikle halk evleri takımlarının yaptıkları maçların sonuçları her hafta düzenli olarak dergide yer almıştır. Türk Spor Kurumu dergisi 1936 Berlin Olimpiyatlarına da çok geniş bir yer ayırmıştır. Olimpiyatların yapılacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nın tanıtımından olimpiyatlara katılacak sporculara, olimpiyatlardaki müsabakalardan sonuçlara kadar Berlin Olimpiyatları çok geniş ve çok başarılı bir şekilde Türk okuyucusuna ulaştırılmıştır. Türk Spor Kurumu dergisince ayrıca Türkiye'nin değişik yerlerinde yapılan spor tesislerinin tanıtımına da yer verilmiştir. Örneğin Yeni Ankara Hipodromu ve Yeni Ankara Stadyumu gibi yeni spor tesisleri halka tanıtılmıştır. Türk Spor Kurumu'nun çıkardığı Türk Spor Kurumu dergisi dışında Atatürk'ün spor ve beden eğitimi projesini halka anlatmak amacıyla kurulmuş başka spor dergileri de vardır. Bunlardan en önemlisi Türk Hava Kurumu tarafından çıkarılan Havacılık ve Spor dergisidir. Dergi, Türk ve dünya havacılığı konusunda çok geniş ve çok doyurucu bilgiler içeren, çağına göre dünya standartlarında bir dergidir. Türk Spor Kurumu dergisi ile Havacılık ve Spor dergisi, Atatürk'ün spor ve beden eğitimi projesi gibi unutulmaya terk edilmiştir. Spor kulüplerine yardım. Atatürk, bireysel ve takım sporlarının gelişebilmesi, milli sporcuların yetişip uluslararası alanda başarılı olabilmesi için sporda kulüp yapılmasına çok önem vermiştir. Bu yapılanmanın ilk okullardan başlamasını, köylerden kentlere kadar yaygınlaştırılmasını amaçlamıştır. Okullara beden eğitimi derslerinin konmasını, bu derslerin en çağdaş yöntemlerle işlenmesini, çocuklara ve gençlere her şeyden önce spor ahlakının öğretilmesini arzulamıştır. Halk evlerinin spor kollarının sporu ve sporcuyu koruyacak, halka spor zevki aşılayacak çalışmalar yapmasını, halka sporu sevdirmesini istemiştir. Ayrıca halk evlerine, spor kulüplerine bina temin edilmesi talimatını vermiştir. BCA 490-01 bölü 277 bölü 15-8931'den nakleden Yaşar Baytal, Atatürk döneminde sosyal yaşam faaliyetleri 1923-1938, Ankara 2011, sayfa 178. Sadece okulların, halk evlerinin, illerin, ilçelerin ve köylerin değil, fabrikaların da değişik branşlarda faaliyet gösteren spor kulüplerinin olmasını istemiştir. Kendisi de her fırsatta Türkiye'nin güzide kulüplerini ziyaret ederek yöneticilerle ve sporcularla sohbet etmiş, kulüplerin sportif başarıları hakkında bilgi almış ve sorunlarını dinlemiştir. Altay, Karşıyaka ve Fenerbahçe Atatürk'ün ziyaret ettiği kulüplerden sadece birkaçıdır. Atatürk'ün kütüphanecisi Nuri Ulusu, Atatürk'ün kulüp ziyaretlerinden şöyle söz etmiştir: İstanbul, İzmir, Ankara veya başka illere seyahat ettikleri zaman spor kulüplerini ziyarete gider, defterlerine hatıra yazıları yazar, kahvesini içer, sohbetlerini yapar ve sonra da ayrılırdık. Zaman zaman da bu kulüplere saha ve tesisleri veya başarılı sporcuları teltif etmek için nakdi yardımda da bulunurdu. Fenerbahçe Kulübü'ne, Galatasaray Lisesi'ne ve Galatasaray Kulübü'ne, Beşiktaş'ın Akaretler'deki kulübüne, İzmir'de Göztepe ve Altay'a, Karşıyaka'ya, İstanbul'da Moda Deniz Kulübü'ne, Ankara'da Gençler Birliği'ne, Adana'da, Mersin'de, Trabzon'da ve diğer illerde yaptığı şehir seyahatlerinde o ilin spor kulüplerine de ziyaret anlamında muhakkak giderdik. Mustafa Kemal Ulusu, Atatürk'ün yanı başında Çankaya Köşkü Kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun hatıraları, İstanbul 2008, sayfa 212-215. Atatürk, fırsat bulduğunda değişik branşlardaki spor karşılaşmalarını da izlemiştir. Atatürk'ün izlediği, benim tespit edebildiğim futbol maçları şunlardır: 1. 22 Temmuz 1922'de Akşehir'de 1. ve 2. Ordu takımları arasındaki final maçı. 2. Ankara'da 1923'te Muhafız Gücü takımının birkaç maçı. 3. İzmir'de Altay'ın İngiliz donanması karmasıyla oynadığı maç. 4. 2 Temmuz 1926'da İzmir futbol karması ile İstanbul futbol karmasının yaptığı maç. San, Türk spor tarihinde Atatürk, sayı 83, 179, 159. Goloğlu, Devrimler ve Tepkileri, sayfa 225. Meydan, Sarı Lacivert Kurtuluş, sayfa 228-229. Sporun kulüpler biçiminde yapılanmasına büyük önem veren Atatürk, bu konuda spor camiasına örnek olmak amacıyla iki spor kulübü kurmuştur. Bunlardan biri Muhafız Gücü, diğeri ise Güneş Spor'dur. Muhafız Gücü, 18 Temmuz 1920'de Atatürk'ün emriyle Teğmen İsmail Hakkı Tekçe Bey tarafından kurulmuştur. Emekli Tümgeneral İsmail Hakkı Tekçe, 18 Temmuz 1920 ile 5 Eylül 1940 tarihleri arasında 20 yıl bu kulübün başkanlığını yapmıştır. Muhafız Gücü'nün İstiklal sahasındaki şimdiki Tan Doğan Meydanı, spor karşılaşmalarını ara sıra Atatürk'te izlemiştir. San, adı geçen eser, sayfa 83-84, meydan, adı geçen eser, sayfa 229. Güneş Spor. Atatürk, 1930'lu yıllarda tarih ve dil çalışmalarıyla uğraşmaya başlamıştır. Bu sırada tarih ve dil kurumları kurup, Türk tarih ve dil kurultayları düzenlemiş, kendisi de gecesini gündüzüne katarak Türk tarihini aydınlatmaya çalışmıştır. Atatürk'ün 1930'larda geliştirdiği Türk dil tezinin en önemli ayaklarından biri Güneş Dil Teorisidir. Bu teoriye göre dünyadaki en eski, en köklü dillerden biri de Türkçedir. İşte Güneş Dil Teorisinin çok yoğun olarak konuşulduğu o günlerde Atatürk, Güneş Spor adlı bir kulüp kurdurmuştur. Devletin partisi vardı ama başkent Ankara'yı, onun Hitit güneşini İstanbul'da temsil edecek bir devlet kulübü yoktu. Kurthan Fişek, 100 soruda Türkiye spor tarihi, İstanbul 1985, sayfa 67-68, meydan adı geçen eser sayfa 230. Atatürk'ün isteği doğrultusunda 1933 yılında Ateş Güneş Kulübü kurulmuştur. Atatürk 25 Ekim 1934'te Ateş Güneş Kulübü Başkanı olan eski yaveri ve arkadaşı Cevat Abbas Gürer'le yaptığı görüşme sonunda kulübün adındaki ateş sözcüğünün atılarak kulübün adının sadece Güneş olmasını istemiştir. San adı geçen eser sayfa 160, meydan adı geçen eser sayfa 230. 1935-36 sezonunda 1. Lig'e yükselen Güneş Spor Kulübü 1937-38'de futbolun yanı sıra atletizm ve kürekte de şampiyon olmuştur. Güneş Spor Kulübü Atatürk'ün ölümünden bir gün sonra 11 Kasım 1938'de kendi kendini feshetmiştir. BCA 490-01 bölü 2-6-32'den aktaran Baytal adı geçen eser sayfa 180. CHP, Atatürk Spor ve Beden Eğitimi Projesi'ni elinden geldiğince uygulamaya çalışmıştır. Bu doğrultuda CHP, 1930'dan itibaren spor kulüplerine yaptığı yardımı daha da arttırmıştır. Dönemin CHP Genel Sekreteri Recep Peker, 6 Temmuz 1931 tarih ve 1067 no'lu yazısıyla CHP Yönetim Kurulu'ndan spor kulüplerine yardım edilmesinin kolaylaştırılmasını istemiştir. Recep Peker ayrıca İstanbul, İzmir, Uşak, Trabzon, Samsun, Mersin, Kütahya, Konya, Kocaeli, Giresun, Eskişehir, Edirne, Diyarbakır, Denizli, Bursa, Bilecik, Bandırma, Balıkesir, Antalya, Ankara, Amasya ve Adana illerine gönderdiği resmi yazıda yerel yöneticilerden ve partililerden spor faaliyetlerinin desteklenmesini istemiştir. BCA adı geçen eser 490-01-2-18-11'den aktaran Baytal, adı geçen eser 180. CHP, 1933 yılında İçişleri Bakanlığı aracılığıyla bir defaya mahsus olmak üzere her ile ayrılan ödenekten belli bir bölümünün o il sınırları içerisindeki spor kulüplerine verilmesini zorunlu kılmıştır. Spora girmeyen illere ise beden eğitimi için %0,5 oranında pay ayrılması istenmiştir. CHP işi sıkı tutmuştur. Kendilerine verilen paraları sportif yatırımlarda kullanmayan illerdeki yetkilileri uyarmış, bu kişileri sporun ulus ve gençliğin ıslahındaki, yurt savunmasındaki ve genel sağlığın düzeltilmesindeki rolünü anlamamakla suçlamıştır. Baytal adı geçen eser 180. Atatürk, başta Ankara olmak üzere Anadolu'da birçok il ve ilçede spor tesisleri yaptırmıştır. Bunlardan ilk akla geleni Ankara Hipodromu ve Yeni Ankara Stadyumu'dur. Savaş meydanlarında düşmanına saygı duyan savaş dehası Mustafa Kemal Atatürk, sporcuların da rakiplerine saygı duymalarını istemiştir. "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." diyerek, bugün bütün dünyada en çok tartışılan konulardan birine, spor ahlakına 80 yıl kadar önce dikkat çekmiştir. 17. ayrımın sonu, sayfa 257.